Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Kendir. Eserin adı Evrenin Kimi, Özal'ın Kimi, Tarihle Yüzleşme, yazarı Erbil Tuşak, türü araştırma, Bilgi Yayın Evi, 1. basım, Ekim 1992, ISBN No'su 975-494-342-7. Bu kitap 336 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2012. Kurum telefonu 0312 363 7746. Kitabın arka yüzü. Erbil Tuşat'tan yoğun bir araştırmanın ürünü olan yine sözcükleri değil, belgeleri konuşturduğu bir kitap daha. Evrenin Kimi, Özal'ın Kimi. Gerçek yüzleri çok iyi bilinen ama bilmezlikten gelinen, iki devlet ve siyaset adamının akıl almaz benzerlikleri, döneme damgalarını vuran bu iki insanın temel insan hak ve özgürlüklerine bakışları sergileniyor, sorgulanıyor bu kitapta. Evrenin Kimi, Özal'ın Kimi, Erbil Tuşat'ın 11. kitabı. Tuşat bu kitabında da geleceğe söz değil, belge bırakmayı sürdürüyor. Birçok insanın kendisiyle yüzleşmesine olanak sağlıyor. Bir acı döneme damgasını vuran bu iki insan için, yüzyılın sonunda yurttaşlarının büyük kısmına hak ve özgürlüklerini tanımayanlar, insan haklarına aykırılıkları, ekonomik kalkınmanın gereği gibi görenler, bugün ya hiçbir şey olmamış gibi kumsalda dolaşıyorlar ya da sırça köşklerinde eski güçlerine ulaşabilmenin ince hesaplarını yapıyorlar, unutuyorlar. Kendi unuttuklarını unutturmaya çalışıyorlar, diyor Tuşat. Bu kitabı ilk önce İlhami Soysal okumuştu. İlk değerlendirme, ilk yargı onun. Hemen söyleyeyim ki çok çarpıcı bir kitap olacak. Anlatılan olayların çoğunu ya yaşamış ya tanığı olmuş, hiç değilse izlemiş biri olarak bile Erbil'in yazdıklarını okurken zaman zaman sıkıntı geçirdim. Kimi zaman birkaç saat taslağı elime alamadım. Bu kitap yayımlanmalı ve kitaplıklarda bir belge olarak bulunmalı. Bulunmalı ki 12 Eylül faşizmini ve sonrası yaşayanlar ve yaşamayanlar, insan birliğinin unutur sandığı birçok şeyin unutulmadığının belgelerini görsünler. Bu kitabı okurken Evreninki ile Özal'ınkine dilediğiniz anlamı yüklemekte elbette özgürsünüz. Evreninki ile Özal'ınki onların dünya görüşlerini anlatmak, temel insan hak ve özgürlüklerini algılayışlarını, kavrayışlarını yansıtmak için türetilmiş iki terim. Evreninki ve Özal'ınki, onların 1980 Eylül'ünden bu yana süren karanlık, kanlı çatışma ortamındaki paylarını, katkılarını sergilemek, kanıtlamak için türetilmiş iki terim. Evreninki ile Özal'ınki, hepiniz için talihsiz bir tarihi karşılaşmanın karşılaştırılması amacından türedi. Evreninki ile Özal'ınki, ülke yönetimine nereden ve nasıl geldikleri çoktan kolayca unutulan bu iki insanın büyük ve inanılmaz benzerliklerinin anlatılması amacından üredi. Evreninki ve Özal'ınki için bunun dışında söylenecekleri aldırmayın. Kim ne dersin sakın inanmayın. Hiç kimse başka şeyler düşünmesin, başka anlamlar yüklemesin. Alaycı bir gülümsemeyle ucuz bir yargıya kurban edilmesinin Evreninki ve Özal'ınki ne olur? Bunca acıya ve bunca bedele karşın Evreninkinin ve Özal'ınkinin halkın büyük çoğunluğuyla nasıl benimsendiği unutulmasını istiyorum. Övgülerden ve alkışlardan artık utanılsın istiyorum. Övgüler ve alkışlar artık sorgulansın istiyorum. Bir de şu var, bütün bunları yaşadıktan sonra Evreninki ve Özal'ınkinin oluşturduğu ortamda ödenen bedelleri unutmamış olsaydınız, kitabı elinize aldığınızda şeytanca gülmezdiniz. Birçokları öyle yaptı. Birçokları da öyle yapacak biliyorum. Erbil Tuşat, 9 Eylül 1992, Ankara. Ya sen çekil ya ben. İşkence çığlıkları yeniden gökyüzüne yükseliyordu. Yıllar öncesinin bir telefon konuşmasını anımsadı ürpererek. Bir yandan eski defterlerin karıştırılmasından korkuyor. Öte yandan yeni defterleri dolduran işkenceyi ve işkenceciyi savunuyor, kurbanları kötülüyordu. Telefonda "İşkence var, işkence!" diyen sınıf arkadaşının sesi şimdi yeniden yankılanıyordu kulaklarında. O sesi yeniden duydu. Boynuna kadar kızararak koltuğunun derinliklerine sığındı. Tıpkı yıllar öncesi kulağında kalan ses gibi şimdi yine "İşkence var, işkence!" diye bağırıyordu insanlar. İlk suçluluğunu, ilk sabıkasını düşündü. Daha öncelere, öğrencilik yıllarına kadar uzanmak istedi anılarının. Kimi Kuleli'den, kimi Maltepe'den gelip genç cumhuriyetin başkentinde dikmen sırtlarında kucaklaşmışlardı. Sınıf arkadaşı, arkadaş olmuşlardı. Mustafa Kemal'in öldüğü yıl kılıçlarını kuşanıp ülkenin dört bir yanına taşımışlardı onu. Sınıf arkadaşlarıyla yolları ayrıldıktan sonra uzun süre hiç karşılaşmadılar. Başkentte bıraktıkları anılarının üstünden 22 yıl geçtikten sonra 1960'ta ülke yönetimine el koyanlar arasında onun da adını duyunca buruk bir sevinç kaplamıştı içini. Kore'den dönerken rıhtımdaki tatsız olay başına gelmeseydi onu daha uzun yıllar belki hiç göremeyecekti. Yıllarca o ilk karşılaşmanın ezikliğini duydu hep. Yarbay Ahmet Kenan, Kore'den dönen kafilenin gümrükten sorunsuz geçmelerini sağlamak için gemide birkaç kuruş toplamıştı arkadaşlarından. "Dipnotları seviyorum" diye başlayan bir dipnotun tuhaf karşılanacağını biliyorum. Ama ben yine de dipnotları çok seviyorum. Çünkü gündelik yaşamlarında çok sık yemin eden, her 10 yılda bir silah zoruyla ant içen toplumsal siyasal bir yapıda dipnotların büyük işlevler yüklendiklerine inanıyorum. İnandırıcılık açısından bir tür yemin yerine geçtiklerini, ant gibi olduklarını biliyorum. Dipnotlar sadakati ve bağlılığı da anlatıyorlar bence. Savlara onları kör kuyularda merdivensiz bırakmayacak ölçüde bağlılar. Şöyle bir bakın, çoğunlukla son duyduklarına inanan, hiçbir zaman araştırmayan ve sorgulamayan insanlarla dolu çevremiz. Oysa seçen ve belirleyenler hep onlar oluyorlar. Yakınmayı bir dünya görüşü gibi benimseyen bu insanlar, bence sayfaların dibinde sessizce oturan bu dipnotları seviyorlar. Çünkü dipnotları okudukça büyük bir yükten kurtuluyorlar. Araştırmıyorlar, sorgulamıyorlar, en önemlisi çalışmıyorlar. Bizim insanlarımıza gelince ben onların dipnotlara dünyada herkesten daha çok gereksinimleri olduğuna inanıyorum. Çünkü onlara hiç durmadan yalan söyleniyor ve onların siyasi bellekleri yok. Çabuk siliyorlar, çabuk unutuyorlar. Büyük bir ustalıkla sıfırlıyorlar ve akıl almaz bir hızla gömüyorlar. İşte ben bunun için seviyorum dipnotları. Yeniden bir kez daha düşünmeyi önerdikleri için seviyorum onları. Dipnotlar olmasaydı nasıl inandırabilirdim gümrükten sorunsuz geçme öyküsüne sizi? Öyküyü dinlediğiniz günlerde Türkiye'de banker faciası yaşanıyordu. Ülke yönetimine ele geçiren sınıf okul arkadaşlarının silah zoruyla paralarını kurtarmalarını içine sindiremiyordu emekli kurmay albay Necati Özdemir. Gümrükçülere verilmek üzere gemide topladıkları paraların yazgısına benzetiyordu 3-5 kuruşluk birikimlerinin sonunu. İzmir limanındaki tanıdık gümrük müdürü ortalıkta gözükmüyordu. Toplanan paralar ne gümrükçülere verilebiliyor ne de sahiplerine iade edilebiliyordu. Banker Zedeler Derneği Başkanı Albay Özdemir, rıhtımdaki tatsız olayı anlatırken sık sık tıpkı bankerler gibi benzetmesini yapıyordu. Dipnotlar bence her zaman en kısa yoldan koşuyor, her zaman en yalın olanı anlatıyordu. Subaylar 10, assubaylar 5'er lira mı vermişlerdi ne, gönül rızalarıyla gümrükçülere verilmek üzere. Küçük bir tartışma dışında her şey olağandı. Toplanan para son kuruşuna kadar ilgililere verilmiş, gümrükten kolayca geçilmişti. Orduyu gençleştirmek amacıyla binlerce genç subayın olur olmaz nedenlerle tasfiyesinin yapıldığı günlere denk düşmüştü Kore'den dönüşleri. İçini böyle bir nedenle emekli edilmek korkusu sarmıştı. Savaş yorgunluğunu üzerinden atmadan, gece gündüz durup dinlenmeden alınabilecek önlemleri sıraladı birbirinin arkasına. Doluya koyuyor, almıyor, boşa koyuyor, dolmuyordu. Ankara Radyo Evi'nde çalışan arkadaşı Ekrem İrge geldi aklına. Darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi üyeleriyle iyi ilişkiler içinde olduğunu biliyordu. Doğruca ona koştu. Komite üyesi sınıf arkadaşı Sami Küçük'ün evine gittiler. uzun uzun konuştular. Hem rıhtımdaki olaydan duyduğu üzüntüyü anlattı, hem de komiteye bağlılığını dile getirdi. Suçu günahı olmayan onca insanın arasından suçu günahı olan biri olarak ustaca sıyrıldığını düşünüp hiç kimseye anlatmadı rıhtım olayını yaşamı boyunca. Kılıçlarını kuşandıktan 33 yıl sonra yeniden ülke yönetimindeydiler. 12 Martçılar, 9 Martçılara galebe gelmiş, özgürlüklerin üstü bir şalla örtülmüş, kadife eldivenler giyinmiş, büyük av başlamıştı. İşkence çığlıkları gökyüzüne yükseliyordu. Yine çok acı çekiyordu insanlar, yine gözyaşı, yine kan kaplamıştı her yeri. İçeride Mamak'ta hava gergindi, açlık grevi vardı. Askeri tutuk evinde tutuklulara baskı yapan, eziyet edenlerin çoktan görevden alınmaları gerekirdi. Silahlı kuvvetlerin üst makamlarında oturanlar birçok kez uyarılmışlardı. 10 ay kadar önce tabii Senatör Sami Küçük, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kenan Evren ve Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı General Sayın Bostancı ile görüşmüştü. Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a "İkimiz de yıpranıyoruz, kararı geciktirmenin hiç gereği yok" demişti. Mamak'ta işkenceye uzanan baskılar, hükümeti yaraladığı kadar silahlı kuvvetleri de yaralıyordu. Ecevit'in "İkimiz de yıpranıyoruz" yaklaşımı, halk arasında "ya sen çekil ya ben" biçiminde anlaşılıyordu. İşkence haykırışlarının gökyüzünü yeniden kapladığı 80'li yıllarda Mustafa Ekmekçi'nin bu yazısını anımsayan olmadı. Şu bir ay, yeni ortam, 8 Haziran 1984. Çünkü bazı şeyleri düşünmek, düşlemek ve anımsamak için yürek gerekiyordu. Gerçeğin eninde sonunda tarih tarafından ortaya çıkarılacağına umut bağlanılıyor ve susuluyordu. Disiplini koruyamayız. İşkencenin durdurulması için çözüm arayan Sami Küçük'ün telefonu çaldı. Acıyı yüreğinde duyan bir anne arıyordu. Bir şeyler yapılmasını, işkenceye son verilmesini istiyordu. Böyle bir sese yanıt vermeyecek, böyle bir sesi duymayacak insan yüreği olmayacağını düşündü. "Göreceksiniz, duracak," dedi Sami Küçük. "İletirim, ilgilenirler," dedi. Onların da çocukları vardı. İş başındaki sınıf arkadaşlarını geçirdi gözünün önünden tek tek. Böyle bir sese kulak vermek için salt anne baba olmanın yeterli olacağı sanısıyla çevirdi telefonu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı General Kenan Evren ve tabii Senatör Sami Küçük arasındaki bu konuşma 1973 yılının Ağustos ayında yapıldı. Sayın Küçük kesin tarihini anımsayamadığı bu konuşmayı kendisiyle 13 Kasım 1985'te evinde yaptığım görüşmede Ekmekçi'nin yazılarını kanıt göstererek bana anlattı. "Merhaba, ben Sami." "Merhaba Küçük, nasılsın? Çok oldu görüşmeyeli." "Yıpranıyoruz hep birlikte. Nasıl iyi olabilirim ki Kenan?" "İşler yürüyor pekala. Niçin yıpranalım?" "Yürümüyor Kenan, yürümüyor. İşkence var, işkence. Mamak'ta olanları duymadınız mı yoksa? Kapı kapı dolaşıyor insanlar, işkence diye diye." "O iddialar yeni değil ki. Üzmeyin kendinizi." "Nasıl üzmem? 3 kişinin koskoca bir kurumu yıpratmasına nasıl kayıtsız kalırım? Bir önerim var Kenan, dinlersiniz." "Elbette dinlerim. Mamak cezaevinde görevli bu 3 subay hakkında söylenenler gerçek dışı olabilir. Gerçekten yasaların çizdiği sınırlar içinde görev yapan subaylar olabilirler. O zaman bunları ödüllendirerek başka görevlere atayın. Ancak bu 3 kişi hakkında söylenenler gerçekse bu suçtur, cezasız bırakmayın. Bunu sizden çocukları acı çeken insanlar adına rica ediyorum. Bir sınıf arkadaşınız olarak rica ediyorum." "İyi ama her şikayet edilenin yerini değiştirirsek orduda disiplini koruyamayız değil mi?" Mamak askeri cezaevi yöneticilerinden binbaşı Ayhan Kutluer, Üsteğmen Burhan Paturna ile Doktor Üsteğmen Metin Denli'nin görev yerleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı'nın girişimiyle 15 ay sonra değiştirildi. Yeni ortam 4 Aralık 1974. Evren aradan 10 yıl geçtikten, 12 Eylül darbesini gerçekleştirdikten sonra da aynı görüşleri yineleyecekti. "Gerekli emirleri vermiş bulunuyoruz. İşkence iddialarının çoğu yönetime karşı olanlardan geliyor. Örneğin çocuk yuvalarından yakınmalar gelince oralara gidip incelemeler yapıyorsunuz da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün alt katını niçin ziyaret etmiyorsunuz? Öyle bir yakınma işitmedim. Bu nedenle de belirttiğiniz yere gitmedim. 12 Eylül'den önce gazetelerde teröristlerce gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş insanların resimleri çıkıyordu. O zaman niçin ilgilenmiyordunuz? Avrupalı parlamenterler neden o zaman gelmiyorlardı? Financial Times'ta 18 Nisan 1981 tarihinde yayımlanan bu yanıt büyük bir yalanı anlatıyordu. Milli Güvenlik Konseyi işkencenin şiddetinden ürkmüş ve sorunu 23 Ocak 1981 tarihindeki toplantıda görüşmüştü çünkü. Üstelik rejimin ilk işkence kurbanları Ahmet Karlangaç, İlhan Erdos, Hasan Asker Özmen, İbrahim Eski ve Şadan gazetecinin öldürülmelerine ilişkin basına el altından haber sızdırılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün alt katında işkenceyle öldürülen Hasan Asker Özmen'le ilgili gelişmelerin görüşüldüğü toplantıya Ocak ayında başkanlık ediyor, Nisan'da böyle bir yakınma duymadığını söyleyebiliyordu. 25 Mart 1981'de yani Financial Times muhabiriyle konuşmadan 24 gün önce altında evren imzası bulunan prensip emrinde tutuklu ve hükümlülere işkence yapılmasının engellenmesi isteniyordu. Evreninkinin en belirgin özelliği buydu. Tek ayak üstünde ustaca konuşuyordu. Evreninkinin yalana ve yatsımaya dayandığını anlatan, elle tutulan en çarpıcı örneği belki de buydu. Evren çocukları seviyordu. İşkence karşısında susuyordu. Suçluysa ceza görüyor. O, insan haklarını savunan her kişi ve kuruluşun karşısına aynı mantıkla dikilerek insan haksızlıklarının yılmaz savunucusu oldu. Türkiye'yi insan haklarını ve hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden ortaçağ engizisyon metotlarının yürürlükte olduğu bir ülke gibi göstermek istiyorlar. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması için sarf ettikleri bunca çabaya bakılırsa, kasti bir ön yargı ve özel bir hesap içinde bulunduklarına şüphe yoktur. TRT Ocak 1982. Bu açıklama yapıldıktan çok kısa bir süre sonra duyanları şaşırtan ilk açıklama, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü tarafından 16 Mart 1982'de yapıldı. Profesör Doktor İlhan Öztürk, Uluslararası Af Örgütü'nün 60 kişinin işkenceyle öldürüldüğü savını 60 değil 15 diyerek yanıtlıyor, evreninkinin gücünü anlatıyordu. Askeri yönetim işkence kurbanlarını saklamayacak kadar akıllıydı. Ona göre işkence yapanların hiçbir kastı yoktu. İşkence yapılıyor diyenler ön yargılıydılar. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç işlerine karışıyorlardı. Biz neden idam cezasını kaldırdınız diye onlara soramıyorsak, onlar da bize siz neden idam ediyorsunuz diye soramazlar. Erzincan 1981. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi idamı kaldırmıyor. Buna rağmen bize sizde niye idam cezası var diye soruyorlar. Biz onlara sizde niye idam cezası yok diye soruyor muyuz? Bursa 1982. 1970'lerde işkence soruşturmasının orduda disiplini bozacağına inanan mantık, 1980'lerde rahatlıkla her insanın insan haklarına değer olmadığını da söyleyebiliyordu. Ailesine, anasına, babasına ve milletine olan görevini yerine getirmeyen insanın insan haklarından faydalanması söz konusu olamaz. Muğla 1983. İşkenceye karşı özellikle dış kamuoyunda oluşan tepkiler kurnazca yöntemlerle denetlenebiliyor, her uyarı, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ve komşularının kimliği anımsatılarak geçiştiriliyordu. Derin bir sessizliğe ve tepkisizliğe gömülen iç kamuoyunda korku egemen kılınmıştı. Korkunun yönettiği ülke insanlarının aklını karıştırmaksa çok kolaydı. Kimi açıklamalarında işkence yoktu, kimilerinde vardı. İşkence yok deniliyorsa, insan haklarına aykırı davranışlar konusunda bir sorun da yoktu. Ama tek tük olaylar varsa suçluları yakalanıp mahkemelere gönderiliyordu. Aslında işkence onlardan önceki dönemlerde de vardı, kendi dönemlerinde de. Onların farkı, işkence olaylarını kavuşturuyor ve işkencecileri yargıç karşısına çıkarıyor olmalarıydı. Oysa işkencecilerin yargılanmaları yıllarca sürdü. çoğu tutuksuz yargılandı, görevlerinden alınmadı. Mahkemeler en alt sınırdan ceza vermek için özel çaba gösterdi. Ahmet Karlangaç'ın ölümüne neden olan polislerin yargılaması 6 yıl sürdü. Behçet Dinlerer'i işkenceyle 15 Aralık 1980'de öldüren polisler hakkındaki iddianame 1986 yılının Ekim ayında hazırlanabildi. İlhan Erdost'un ölümüne neden olan sorunlar hakkında askeri mahkeme 59 ay sonra ilk hükme ulaştı. Evreninkini anlatan bu örnekleri çoğaltmak olası, işkencecilerin yargılanmaları konusunda Özal'ınkinin daha değişik bir yanı var. O, işkencecilerin yargılanmamaları için çözüm üretti. Ve işkencenin en yoğun yaşandığı olağanüstü hal bölgesinde 10 Nisan 1990'da uygulamaya koyduğu 413 ve bunu izleyen 424, 425 ve 430 sayılı kanun hükmündeki kararnamelerle işkencecilerin yargılanabilmeleri özel koşullara bağlandı. Daha sonra çıkarılan terörle mücadele yasası ile işkencecilerin tutuksuz yargılanmaları sağlandı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.